Item 10, sayfa 132. Ateş Şahidi, Lars Kepler. Yuna bir morg zeddiyesini otopsi masasına götürmelerini izledi. Mühürlü ceset torbasını birer tarafından tutup üçe kadar saydıktan sonra masanın üzerine aldılar. Frippe torbanın ağzını açtı, salona ekşimsi bir koku yayıldı. Kız otopsi masasında yatakta bulunduğu gibi yatıyordu. Elleri yüzünde, ayak bilekleri birbirinin üzerindeydi. Cesedin katılaşma nedeni hareketsiz kalan kaslardaki kalsiyum düzeyinin yükselmesi ve protein kaynaşmasıydı. Soğuma neredeyse her zaman kalp ve diyaframdan başlardı. Yarım saat sonra çene kasları, iki saat sonra da boyun katılaşırdı. Yuna Miranda'nın ellerini yüzünden çekebilmek için ciddi güç kullanmak gerektiğini biliyordu. Birden kafasında tuhaf fikirler uçuşmaya başladı. Ellerinin arkasına saklananın Miranda olmadığı, değişmiş bir yüz, parçalanmış veya oyulmuş gözler olduğu.
''Henüz otopsi talebi almadık.'' dedi yine. ''Kızın ellerin için yüzünde?''
''Bilemiyorum.'' diye cevapladı Yuna. Frippe cesedin fotoğraflarını çekti.
''Sanırım genişletilmiş adli tıp otopsisine ihtiyaç var. Bunun için mahkeme kararı bekliyorsunuz.''
''Öyle.'' dedi Yuna.
''İnsanın homicide'ın yanında sekreter olası geliyor.'' diye mırıldanan iğne cesedin etrafında dolaştı.
''Yine homurdanmaya başladın.'' deyip gülümsedi Frippe.
''Evet, homurdanıyorum.'' dedi yine. Bir süre Miranda'nın başucunda durduktan sonra masanın etrafında dönmeye devam etti.
Yuna, şair Rilke'nin insanın yaşayanlarla ölüler arasında ayrım yapma saplantısı var diye yazdığını hatırladı. Rilke'ye göre bir ayrım yapmayan yaratıklar da vardı, örneğin melekler. ''Ölüm lekeleri kurbanın sakince uzandığını gösteriyor.'' diye mırıldandı yine.
''Ama ben Miranda'nın cinayetten hemen sonra yatağa yatırıldığını düşünüyorum. Kanın sıçrama şeklinden yatağa yatırılırken bedeninin gevşek olduğunu çıkardım.''
Frippe başını sallayarak onayladı.
''Bu kadar erken ölüm lekeleri oluşmaz.''
İki doktor bedeni incelerlerken Yuna odada kalmak için çaba harcıyordu. Karşısında hareketsiz yatan kız ile kendi kızı arasında fazla yaş farkı yoktu. Beyaz teninin altından sarımsı damarlar görünmeye başlamıştı. Boynunun ve kalçalarının etrafındaki sarımsı damarlar nehir ağızlarını andırıyordu. Düz karnı biraz şişmiş, biraz da kararmıştı. Yuna otopsi salonunda olanları izledi. Doktorların çalışmalarını, iğnenin kızın külotunu nasıl dikkatle kestiğini, analiz için nasıl paketlediğini kafasına kaydetti. Bir yandan doktorların konuşmalarını, teşhislerini dinliyor, bir yandan da suç mahallini düşünüyordu. İğne görünür bir savunma yarası bulamamıştı. Frippe ile hafif doku yaralarının olmamasının tuhaflığını konuşuyorlardı. Boğuşmayı ya da eziyeti çağrıştıran hiçbir şey yoktu. Miranda başına inecek darbeyi beklemiş, kaçmaya ya da direnmeye çalışmamıştı. Yuna kızın son anını geçirdiği soğuk odayı düşünürken iki doktorun kızın bedeninden kıl çekip analiz torbasına koyduklarını, bir etta tüpünü kanla doldurduklarını gördü. İğne kızın tırnaklarının altını kazıdıktan sonra Yuna'ya dönüp hafifçe öksürdü.
''Deri parçası yok. Kız kendini savunmamış.''
''Biliyorum.'' dedi Yuna. Kızın başındaki yarayı incelemeye başladıklarında Yuna doktorları iyice yaklaştı.
''Başına ağır darbeler almış. Çok büyük ihtimalle ölüm nedeni bu.'' dedi iğne. Yuna'nın bu kadar çok ilgilendiğini görünce.
''Önden mi?'' diye sordu Yuna.
''Evet, ön çaprazdan.'' dedi iğne.
Kızın kamlı saçlarını işaret etti.
''Temporal kemikte impresyon kırıkları var. Bilgisayarlı tomografi çekeceğiz ama kafanın iç tarafında büyük kan damarının parçalandığını söyleyebilirim. Beyne de kemik parçaları saplanmış.''
''Tıpkı Elizabeth Grimm'de olduğu gibi beyin zarında travma yaraları bulacağız.'' dedi Frippe.
''Saçında miyelink diye işaret etti iğne.
Elizabeth'in kafatası boşluğunda da parçalanmış damar ve kan var. Burun boşluğuna da serebrospinal sıvı akmış.'' dedi Frippe.
''Yani aynı zamanda öldüler diyorsunuz, öyle mi?''
''Çok kısa aralıklarla.'' dedi Frippe.
İkisine de ön cepheden vurulmuş, ikisinin de ölüm nedeni aynı diye devam etti Yuna ve cinayet silahı da.
Hayır diye itiraz etti yine, cinayet silahları aynı değil.
Ama çekiç dedi Yuna zor duyulur bir sesle.
Evet, Elizabeth'in başını çekiçle parçalamışlar dedi yine.
Ama Miranda'nın başını taşla.
Yuna gözlerini iğneye dikti.
Taşla mı öldürülmüş?
43. Bölüm. Yuna Miranda'nın yüzünü görene kadar patoloji bölümünden ayrılmamış, kızın ellerini zorlayarak yüzünden alırlarken tuhaf bir endişeye kapılmıştı. Şimdi Sundsvall Emniyet Müdürlüğü'nde Gunnarsson'un masasında oturmuş olay yeri inceleme raporlarını okuyordu. Odaya jaluzilerin arasından sarı bir ışık vuruyordu. İleride yüzü bilgisayar ekranıyla aydınlanan bir kadın oturuyordu. Telefon çaldı, kadın numarayı kontrol etti, sinirli bir şekilde mırıldandı. Duvarın bir tarafında Dante Abrahamson'un fotoğrafları ile haritalar asılıydı. Diğer duvarları kaplayan kitaplıklar dosya ve kağıt yığınlarıyla doluydu. Fotokopi makineleri neredeyse kesintisiz uğulduyordu. Dinlenme odasında basit bir radyo vardı. Müzik sesi sustu. Üçüncü defa aynı anons duyuldu. Polis 15 yaşında bir kız ile 4 yaşında bir oğlan çocuğunu arıyor. Muhtemelen birlikte olduklarını düşünüyor. Kız uzun sarı saçlı, çocuk ise gözlüklü, koyu mavi kazaklı, koyu renk Manchester pantolonlu. Son olarak kırmızı Toyota Auris ile 86 numaralı yoldan Sundsvall'a giderken görüldüler. Gören ya da bir şey duyanların 114-14'ten polisi aramaları önemli rica ediliyor. Yuna ayağa kalktı, boş dinlenme odasına geçti, radyo kanalını P2 klasik müzik kanalına değiştirdi. Ardından bir fincan kahve alıp masaya döndü. Cızırtılı bir kayıttan berrak bir soprano sesi duyuluyordu. Wagner'in Nibelung Yüzüğü operasında Brunhilde rolünü oynayan Birgit Nilsson'un sesiydi. Yuna elinde kahve fincanı masaya oturdu. Muhtemelen psikozlu bir kızın kaçırdığı küçük çocuğu düşünüyordu. Onları görebiliyordu. Bir garajda saklanıyorlardı. Çocuk beton zeminde bir battaniyenin altındaydı. Ağzı bantlanmış, elleri bağlanmıştı. Hala yaşıyorsa felaket korkuyor olmalıydı. Yuna olan yeri inceleme raporlarını okumaya devam etti. Tecrit odasının kapısındaki anahtarların Elizabeth Grimm'e ait olduğu kesinleşmişti. Olan yerinde kanlı izlerine rastladıkları çizmeler Vicky Bennett'in gardırobunda bulunmuştu. İki cinayet var diye düşündü Yuna. Biri birincil, diğeri ikincildi. Mirad birincildi ama onu öldürebilmek için katilin Elizabeth'ten anahtarları alması gerekiyordu. Olay yeri uzmanlarının raporuna göre çocuklar arasındaki çatışmaların kökleri eskiye uzansa da cinayeti tetikleyen olay cuma akşamki kavgaydı. Vicky Bennett yatma saatinden önce malzeme odasından çekici ve herkesin kullandığı büyük çizmeleri almış odasında beklemeye başlamıştı. Diğer kızlar uyuduklarında Elizabeth Grimm'in odasına gidip anahtarları istemişti. Elizabeth anahtarları vermeyi reddetmiş, dışarı kaçarak çamaşırhaneye sığınmıştı. Vicky Bennett peşinden gitmiş, çekiçle başına vurarak onu öldürmüş, anahtarı alıp tekrar ana binaya dönmüştü. Tecrit odasının kapısını açıp Miranda'yı öldürmüş, bilinmeyen bir nedenle kızı yatağa yatırmış, ellerini yüzüne kapatmıştı. Daha sonra odasına dönmüş, çekici ve çizmeleri saklamış, pencereden bahçeye atlayarak ormana kaçmıştı. Olay yeri uzmanlarına göre olaylar böyle bir seyir izlemişti. Yuna ayrıntılı adli tıp raporu için birkaç hafta beklemek gerektiğini biliyordu. Olay yeri uzmanları Miranda ile Elizabeth'in çekiçle öldürüldüğünü varsayıyorlardı. Ama Miranda taşla öldürülmüştü. Yuna gözlerinin önüne kızın görüntüsünü getirdi. Otopsi masasında zayıf bir kız. Teni porselen gibi solgun, ayak bilekleri çaprazlanmış, kalçalarında morluklar var. Altında pamuklu bir külot, göbeğinde küçük bir takı, elleri yüzünde. Vicky elinde çekiç varken Miranda'yı niçin taşla öldürmüştü? Yuna olay yerinde çekilen her fotoğrafı dikkatle inceliyor, her yaptığı gibi olayları kafasında canlandırıyordu. Kendisini katilin yerine koyuyor, korkunç alternatifler arasında zorunlu bir seçim yapıyordu.
Fail için cinayet mümkün olan tek seçenek olmalıydı. O an için en basit ya da en iyi çözüm. Cinayet o anda korkunç veya vahşi bir şeymiş gibi görünmezdi. Tersine rasyonel ya da cazip bir şeydi. Bazen katil her darbeyi tek tek düşünürdü. Bunun için bir öfke yeterdi. Yalnızca bir darbeyi açıklardı. İkinci darbe çok uzaktı. Belki 10 yıllarca uzaklıktaymış gibi gelirdi. Çünkü katile göre ölüm bir darbeyle başlayıp 13 saniyede son bulan destansı bir masalın sonuydu. Her şey Vicky Bennett'ı işaret ediyordu. Herkes Miranda ve Elizabeth'i onun öldürdüğünü düşünüyor. Aynı zamanda hiç kimse ne fiziki ne de psikolojik olarak bu cinayetleri işleyebilecek kapasitede olduğuna inanmıyordu. Ama herkesin içinde şiddet var diye düşündü Yuna ve raporu Gunnarsson'un çekmecesine koydu. Düş ve fantezilerimizde görebilirdik bunu. Herkesin içinde şiddet vardı ama çoğu insan bu duyguyu terbiye edebiliyordu. Gunnarsson emniyet müdürlüğüne geldi, buruşuk pardüsüsünü astı, elinin tersini ağzına kapatıp geğirdi, ardından dinlenme odasına girdi. Bir kahve alıp masasına döndüğünde ona sırıtarak bakan Yuna'yı gördü.
''Stockholm'dekiler seni özlememişler mi?''
''Yok'' dedi Yuna. Gunnarsson bir sigara paketini kokladı ve bilgisayarın başında oturan kadına döndü.
''Bütün raporlar doğrudan bana verilecek'' dedi.
''Tamam'' dedi kadın başını kaldırmadan. Gunnarsson bir şeyler mırıldandı.
''Daniel Grimm'le muhabbet nasıl geçti?'' diye sordu Yuna.
''İyi, seni ilgilendirmez ama çok dikkatliydim.''
''Vicky hakkında bir şey söyledi mi?'' Gunnarsson puflayarak başını iki yana salladı.
''Polisin işine yarayacak bir şey söylemedi.''
''Dennis'i sordu değil mi?''
''O lanet olası doktor bir anne gibi başıma dikilip her şeyin içine sıçtı.''
Gunnarsson elinde sigara paketini ve çakmağı tuttuğunun farkında olmaksızın boynunu kaşımaya kalktı. ''Buraya gönderdiklerinde Holger Jalmert'in raporunun bir kopyasını istiyorum.'' dedi Yuna. ''Ayrıca adli tıptan gelecek olanı da.''
''Hayır, benim sularımda yüzemezsin.'' diye sözünü kesti Gunnarsson.
Kadın meslektaşına bakarak ağzı kulaklarında gülümsedi. Ama Yuna'nın sert bakışlarını görünce yelkenleri suya indirdi. ''Vicky Bennett ile çocuğu nasıl bulacağını bilmiyorsun.'' dedi Yuna sözcüklerin üstüne basarak ve ayağa kalktı. ''Ayrıca cinayet soruşturmasını nasıl yürüteceğini de bilmiyorsun.''
''Kamuoyundan bir tüyo bekliyorum.'' dedi Gunnarsson. ''Bir şeyler gören biri mutlaka vardır.''
44. Bölüm. Flora sabahleyin saat çalmadan hemen önce uyandı. Hans Gunnar'ın kahvaltısı 8.15'te yatağına götürülecekti. Kahvaltısını yapıp kalktığında odası havalandırılıp yatağı toplanacaktı. Eva sarı eşofman altı ve ten rengi süt yeniyle bir sandalyeye kurulmuş Flora'yı denetliyordu. Ayağa kalktı, çarşafın pürüzsüz olup olmadığını, kenarlarının döşeğin altına düzgün katlanıp katlanmadığını kontrol etti. Örgü işi yatak örtüsü iki tarafa eşit sarkacak şekilde serilmeliydi. Eva hoşnut kalana kadar Flora'nın 3 deneme yapması gerekti. Şimdi öğle yemeği saatiydi. Yiyecek torbaları ve Hans Gunnar'ın sigaralarıyla İKA mağazasından dönen Flora para üstünü verdikten sonra her zamanki gibi Hans Gunnar alışveriş fişini inceleyene kadar bekledi.
''Bu peynir niye bu kadar pahalı?'' diye somurttu Hans Gunnar.
''Çeddar almamı sen söylemiştin.'' diye hatırlattı Flora.
''Ama git de bu kadar pahalısını al demedim.''
''Baktı bu kadar pahalı başkasını alır insan.''
''Özür dilerim ben sandım ki.'' Sözünü bitiremedi. Birden Hans Gunnar'ın mühürlü yüzüğü gözlerinin önünde parladı. Yanağına sert bir tokat indi. Çok hızlı bir tokattı. Kulağı çınladı, yanağı kasıldı. ''Çeddar isteyen sendin.'' dedi Eva kanepeden. ''Kızın ne suçu var?''
Hans Gunnar kafasızlar diye söylenerek balkona sigara içmeye çıktı.
Flora yemeği hazırladıktan sonra odasına gidip yatağına oturdu. Usulca yanağına dokunurken Hans Gunnar'ın attığı tokatların artık canına yettiğini düşündü. Bazen günde birkaç kez tokat attığı oluyordu. Flora zamanını kestirebiliyordu çünkü adam ancak tokat atacağı zaman bakıyordu yüzüne. Acıdan daha kötüsü belleğine yapışıp kalan o solumaları ile bakışlarıydı. Küçüklüğünde tokat yediğini hatırlamıyordu. Hans Gunnar o zamanlar çalışıyor, çok nadiren eve geliyordu. Bir seferinde Flora'ya yatak odasında duran dünya küresindeki ülkeleri göstermişti. Eva ile Hans Gunnar arkadaşlarıyla petank oynamaya çıktılar. Flora odasında oturuyordu. Dış kapının kapandığını duyar duymaz bakışlarını köşeye çevirdi. Eski komodinin üzerinde ortaokuldayken öğretmeninin verdiği süs eşyası duruyordu. Cam bir atın çektiği cam bir at arabası. Komodinin üst çekmecesinde çocukken en sevdiği oyuncak vardı. Sarı saçlı, yüksek topuklu şirinler bebeği. Orta çekmecede özenle katlanmış bir yığın el havlusu. Flora havluların altındaki güzel yeşil elbiseyi çıkardı. Yaz başında bir yardım kuruluşunun ikinci el giysi satan mağazasından almıştı. Eva ile Hans Gunnar'ın evde olmadığı zamanlarda sık sık prova ediyordu. Hırkasının düğmelerini çözerken mutfaktan sesler duydu, radyodan geliyordu. Kapatmak için gittiğinde Eva ile Hans Gunnar'ın pandispanya yediklerini fark etti. Kilerin önüne bir sürü parça dökülmüştü. Mutfak tezgahının üzerinde yarım bardak çilek suyu vardı. Şişesi de hala ortadaydı. Flora bir mutfak bezi alıp yerdeki pasta parçalarını sildi, bardağı yıkadı. Radyoda Kuzey İsveç'te işlenen bir cinayetten bahsediliyordu. Bir ıslah evinde genç bir kızın cesedi bulunmuştu. Flora bezin suyunu sıkıp musluğun üzerine astı. Polisin soruşturmayla ilgili açıklama yapmak istemediğini duydu ama muhabir ıslah evinde kalan birkaç kızla canlı yayında röportaj yapıyordu. İnsan ne olduğunu bilmek istiyor, bunun için içeri daldım dedi bir kız çatlak sesle ama çok bir şey göremedim çünkü beni hemen kapıdan uzaklaştırdılar. Biraz bağırıp çağırdım ama bir işe yaramayacağını anladım. Flora çilek suyu şişesini alıp buzdolabına yöneldi.
Neler gördüğünü anlatmak ister misin?
Evet, Miranda'yı gördüm. Yatakta şöyle yatıyordu. Aynen şöyle, anladın mı? Flora durup radyoyu kulak kabarttı.
Gözlerini mi kapatmıştı diye sordu muhabir.
Yok, şöyle iki elini birden yüzüne kapatmıştı. Çünkü
amma da atıyorsun ha diye bağırdı bir başka kız.
Flora birden bir şeyin yere düşüp kırıldığını duydu. Ayakları ıslanmıştı. Gözlerini yere çevirdi. Elindeki şişeyi düşürmüştü.
Birden midesi kalktı, tuvalete son anda yetişip kustu.
45. Bölüm. Flora tuvaletten çıktığında haberler bitmişti. Bir kadın Alman aksanıyla sonbaharda neler yemek gerektiğini anlatıyordu. Cam parçalarını toplayıp yere saçılan meyve suyunu silen Flora, işi bittiğinde mutfağın ortasında dikilip kaldı. Bir süre gözlerini beyaz, soğuk ellerine dikip baktı, sonra hole geçip polisi aradı. Telefondan gelen kuru, gıcırtılı sesi dinleyerek bekledi.
Polis dedi yorgun bir kadın sesi.
Merhaba, adım Flora Hansen, ben bir ko...
Bir dakika dedi, ses duyamadım.
Tamam diye yeniden başladı Flora.
Adım Flora Hansen, Sundsvall'de öldürülen kızla ilgili anlatacaklarım var.
Birkaç saniye sessizlik oldu, arkasından yorgun ama sakin bir ses devam etti.
Ne anlatacaksın? Bunun için para ödüyor musunuz?
Maalesef hayır.
Ama ben sanırım ölen kızı gördüm.
Yani olay sırasında orada mıydın dedi polis.
Ben ruh medyumuyum dedi Flora gizem dolu bir sesle. Ölülerle ilişki kuruyorum. Olanları gördüm ama sanırım eğer para öderseniz daha iyi hatırlarım.
Ölülerle iletişim kuruyorsun diye tekrarladı polis yorgun sesiyle. Anlatacağım bu mu?
Kız ellerini yüzüne kapattı dedi Flora.
Aman ya, zaten gazetelerin ilan afişlerinde yazmıyor mu bu dedi kadın azarlar gibi. Flora'nın kalbi utançla sıkıştı, tekrar midesi bulandı. Sırtından aşağı soğuk terler boşandı. Böylesi bir cevaba hazırlıklı değildi. Keşke başka bir şey söyleseydi. Yiyecek alışverişi yapıp Hans Gunnar'a sigara alırken İKA mağazasında akşam gazetelerinin reklam afişlerini görmüştü.
Bilmiyordum dedi, ben yalnızca gördüklerimi söylüyorum. Bir sürü başka şey de gördüm. Belki bu bilgileri satın almak istersiniz.
Biz bilgi satın almıyoruz.
Ama cinayet silahını da gördüm. Cinayet silahını bulduğunuzu sanıyorsunuz ancak yanılıyorsunuz. Çünkü ben onu...
Polisi gereksiz yere meşgul etmenin suç olduğunu biliyor musun diye sözünü kesti ses. Bunun cezası var. Kendimi tutuyorum ama vaktimi alıyorsun. Belki bu sürede gerçek bir ihbar alacaktım.
Evet ama ben...
Flora tam cinayet silahını anlatmaya hazırlanırken telefon kapandı. Bir süre Ayza'ya baktıktan sonra polisin numarasını tekrar tuşladı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 143.